Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir iftar sohbetinde daha birlikteyiz. Raşit Küçük hocamla, muhterem profesör doktor hadis alimimiz Raşit Küçük hocamla birlikteyiz. Daha önceki sohbetimizde Raşit hocam tarikat konusunda geniş açıklamalar yaptı. Tarikatın Resul-i Ekrem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, onun yetiştirdiği güzide ashaba isnat edilen bir müessese olduğunu, bugünlere oradan geldiğini, sağlıklı oluşan bir tarikat yapısının İslami eğitim, kişilerin eğitilmesi noktasında çok hayati önem taşıdığını ifade etti. Raşit hocamla sohbetimize Türkiye'de yaşanan bu cemaat tırnak içinde ile bağlantılı sancılı durumdan yola çıkarak sohbetimize başlamıştık. O çerçevede önce tarikatı anlattı. Hocamdan bugün cemaat konusunda hem bilgilendirici hem değerlendirici inşallah bir sohbet istirham ediyoruz. Hocam yeniden beraberiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Hamdolsun.
Allah afiyet versin. Evet, yani tarikatı değerlendirdiniz. Bugün cemaatle başlayalım. Cemaat kavramı da insanımızın hem kavram olarak, değil mi, ıstılah olarak öğrenmesi gereken, hem muhteva olarak öğrenmesi gereken bir yapı. Nasıldır cemaat kavramının İslam içindeki yeri?
Şimdi Ahmet Beyciğim, bir defa cemaat kavramı tabii İslami bir kavram. Yani biz sadece İslami olanını konuşacağız burada ve bizi konuşacağız. Cemaat, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde de geçen bir tabir. Yani bu doğrudan doğruya İslam'ın bir terimi olarak bize miras kalmış bir tabir. Cemaati şöyle anlamak gerekiyor. Cemaat denildiği zaman İslam literatüründe Resul-i Ekrem Efendimizin ashabı, müçtehit imamlar, her devirdeki Müslümanların büyük çoğunluğu gibi anlamlara gelen ve genel olarak ehli sünnet için kullanılan bir tabir. Cemaatin bir manası bu. Bir diğer manası, Müslümanların din kardeşliği esasına dayalı olarak gerçekleştirdikleri ve katılmak zorunda oldukları birlik, beraberlik. Yani İslam cemaati dediğimiz zaman biz bunu kastediyoruz.
Yani bir Müslüman İslam cemaati içinde bulunmak
zorundadır. Bu cem-i gafir dediğimiz, yani büyük çoğunluk.
Evet.
Şimdi burada ehl-i sünnet
yani bunu biraz açmak lazım herhalde, evet, hocam. Tabii. Dinleyicilerimiz açısından şey yapıyorum. Evet. Şimdi farklı farklı cemaat dediğimiz yapılar tabii var. Öyle anlaşılıyor. Yani onlara katılmak zorunluluğundan mı söz ediyoruz?
Hayır.
Yoksa
din kardeşliği, bakın bir kere daha ifade edeyim. Müslümanların din kardeşliği esasına dayalı olarak gerçekleştirdikleri ve katılmak zorunda oldukları birlik.
Evet.
Bütün cemaatleri kapsıyor bu.
Evet.
Nasıl ehli sünnet dediğimizde bütün Kur'an ve sünnete uygun olan mezhepleri, cemaatleri, tarikatları, meşrepleri kapsıyorsa,
evet,
bu benim cemaat dediğim de bunu kapsıyor.
İslam cemaati.
İslam cemaati.
Evet. Yani İngiltere'deki de
tabii
genel İslam cemaatine dahil olacak.
Evet.
Amerika'daki de, Asya'daki de, evet.
Evet, yani İslam kardeşliği temeline dayalı bir,
evet,
şey. Şimdi aslında İslam daha geniş bir şeye de cevaz veriyor. Yani ümmet tabiri. Ümmet. Hı hı.
İcabet ümmeti, evet. Davet ümmeti diye.
Evet, ümmeti icabet, ümmeti davet diye insanlığı iki gruba ayırıyor İslam.
Evet.
Bu muhteşem bir şeydir. Bakın hiç dışlama yok.
Evet.
Hiçbir insanı dışarıda bırakmıyor. Ümmeti icabet dediği zaman Allah'ın emrine uyup İslam olmuş, Müslüman olmuş. Hatasıyla, sevabıyla, günahıyla vesairesiyle. İslam'ın içerisinde var olanlara ümmeti icabet diyor. İslam'ın dışında kalanlara da ümmeti davet, yani davete muhatap insan kitlesi diyor.
Yani üstünü çizmiyor.
Çizmiyor.
Muhatap olarak görüyor.
Evet.
Ona ulaşmam lazım diyor.
Evet. Onun için cemaati söylerken yani İslam Müslümanların din kardeşliğine dayalı dememin sebebi budur.
Evet.
Bu Kur'an'ın tabiridir,
evet.
Çünkü. Ama aynı zamanda İslam bir şeyin de kapısını bize çok açık, çok net olarak açıyor. Bizi Cenab-ı Hak bütün insanları Adem'le Havva'dan yarattığını söylüyor. Böylece insan kardeşliğini de bize öğretmiş oluyor.
Evet.
Yani İslam kardeşliği ve insan kardeşliği. Ama İslam kardeşliğini özelleştiriyor ve onu kurallara bağlıyor.
Hazreti Ali'nin mi bir sözü var değil mi mektubunda? Ya İslam'da kardeşindir ya, evet. Hilkatte eşindir.
Eşindir tabii. Evet. Evet. Dolayısıyla bu bizim şimdi imkanlarımız varken, yani çok büyük imkanlarımız varken Müslümanların bugünkü şartlarda işte yazılı basın, sözlü basın, internet gibi ortamlar, ne yazık ki bunu dolduramayışımız bize çok şey kaybettiriyor. Bu yöndeki faaliyetlerimizi, bu yöndeki gayretlerimizi hakikaten çok noksan görüyorum. Yani bunun için hem özel kurumların, kuruluşların, hem yani resmi kurumların, mesela Diyanet gibi kurumların veya vakıflar gibi kurumların doğru İslam'ı insanlığa anlatması gerekiyor. Bu bir dille de değil, çok dil ile, evet. anlatmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu bizim üzerimize bir fariza. Yani farz-ı kifaye. Bu farz-ı kifayeyi ifa etmezsek hepimiz mesulüz. Bunu niçin söylüyorum? Dünyadaki İslam imajı o kadar kötü ki, bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz.
Yıpratıldı şimdi, yani.
Evet. Bu son derece haksız bir şey olmasına rağmen ne yazık ki dünya hakikaten algılarla yönetiliyor. Gerçeklerle değil.
Evet.
Onun için İslam'ı, mesela İslam'ın üzerine bu kadar gelindiği dönemde, işte o meşhur 12 Eylül faciasından sonra, Amerika'daki 11 Eylül faciasından, evet. sonra mesela, evet. İslamlaşmanın arttığı gerçeği de bir başka
enteresan,
evet. şükredecek bir durum olarak karşımıza, evet, çıkıyor. Evet. Çünkü insanlar nedir bu İslam diye İslam'ın gerçek bilgilerine yöneldiklerinde Müslüman oluyorlar.
Evet.
O zaman bizim işte bu tebliğ faaliyetimizin ne kadar noksan olduğunu görüyoruz. Bunun adı hakikaten tebliğdir. Yani insanlara İslam'ı duyurmadır.
Evet.
Yani bütün peygamberlerin görevi olan bir faaliyeti İslam ümmetinin yerine getirmesidir. Bunu her toplum, her millet yapmak zorundadır. Şimdi cemaat şeyine gelince,
evet.
dar cemaatler de bu büyük cemaatin bir parçasıdır. İstikamet üzere oldukları sürece, hayırda yarıştıkları sürece bunlar son derece kıymetlidir ve hakikaten büyük değer ifade ederler. Tıpkı tarikatlerde söylediğim gibi cemaatlerde de sapmalar olabilir. Ne yazık ki bugün sizin başlangıçta tırnak içinde diye söylediğiniz cemaat, Türkiye'ye ve dünyada Müslümanların imajına verdiği zarar, telafisi yıllar alacak bir şeydir. Ve Türkiye'nin, üzülerek söyleyeyim ki, sosyal yapısını kısa zamanda telafi edilmeyecek şekilde sarsmıştır. Yani ben bunu...
Nasıl bir sonuç? Yani ortaya çıktı hocam? Şu anda o tahribatın boyutları nedir? Yani hem ilahiyat eğitimi aldınız, hem Diyanet'te sorumluluklarınız oldu. Yani topluca görme noktasındasınız şeyin.
Yani bütün kurumlarımız bir defa Ahmet Bey güvensizlik girdabına sürüklendi. Bütün Müslümanlar, bakın fert fert bütün Müslümanlar damgalandı. Acaba bunlar da böyle olur mu diye.
Evet.
Eskiden işte namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu, muamelesi nasıl diye bakılırken bugün ya namazına, orucuna bakmayın bunların denilir oldu. Bu korkunç bir kayıptır Müslümanlar için. Bizim için çok korkunç bir kayıptır. Üzülerek şunu da gördük. Yani bir yapının ne olursa olsun doğrusuyla yanlışıyla bir insana adeta taparcasına arkasında durup hiç bir yanlışını görme meyli olmaksızın onun içine bir takım maddi şeyler de katarak, herkese bir imkan dağıtarak, her yerde bir adeta çeteleşerek, şebekeleşerek, tek başına da olmadığı artık çok kesin. Başka ülkelerin, işte bildiğimiz, hepimizin bildiği kurumlarının bu yapıya ne kadar sirayet ettiği ve ne kadar hükmettiği de ortada. Demek ki böyle tek adama bağlı istikameti olduğuna falan inandığımız yapıları kontrol eden bir mekanizmaya ihtiyaç var. Kontrol eden bir mekanizmaya. Bunu aslında bireyler de yapabilirdi. Ne yazık ki bunun olmadığını gördük. Böyle yapıların da başkaları tarafından ne kadar kolay satın alınabileceğini veya yönlendirilebileceğini de yaşamış olduk. Bu tarihte ilk değil. Daha önce de var benzerleri. Yani bizim kadim geçmişimizde böyle yapılar var. Böyle mesiyanik yapılar adlandırdığımız yapılar var. Bunlar gözü bağlı, adeta illüzyona uğramış, herhangi bir hatayı görmeyen yapılar. Fakat burada daha dehşetli bir şey var. Mesela bu yapıda yalan adeta cemaatin imanının şartı gibi.
Evet.
Şaşırtıcıdır. İlahiyatçısı da yalan söylüyor. Tüccarı da yalan söylüyor. Doktoru da yalan söylüyor. Her meslekte olanı yalan söylüyor. Yalan caiz olduğu gibi iftira da caiz.
Bu yapı içinde.
Yapı içinde. Yani her şey caiz. İbahiye mezhebi gibi adeta. Yani her şeyi mübah görüyor kendi gayesine ulaşmak için. Bu çok vahim bir durum tabii. Ve Müslümanlar için hakikaten çok büyük bir ibret olmuştur.
Bir de burada şey var hocam. O konuyu nasıl bakarsınız? Şimdi tabii olayın bir de siyasi silahlı harekete girişmek gibi bir durum oldu. Yani iktidarda dindar bir kadro var.
Evet.
Yani dindar bir kadro ile dini zeminde oluşmuş bir yapının karşı karşıya gelmesi gibi bir şey söz konusu oldu. Bunun hani Türkiye'deki Müslüman toplum, İslami hassasiyeti bulunan toplum açısından ortaya çıkardığı sonuçlara nasıl bakıyorsunuz? Yani ne bileyim, mesela zaman zaman İslam'a baskı yapan siyasi kadrolar da yönetti Türkiye'yi. O dönemde yani dindar toplum zemini daha belki bir yan yana durum arz ediyordu. Şimdi kendi içinde o dindar toplum zemininin kendi içinde bir duygusal anafor içine sürüklendiği bir durum söz konusu. Nasıl oradaki tahribatı nasıl görüyorsun?
Çok boyutlu şeyi var Ahmet Bey. Şimdi umarım çok kısa zaman sonra elinize, hepimizin eline ulaşacak. Doğrusu ben İSAM'da bir grup İşin erbabı arkadaşımla, yani psikiyatrist bir arkadaşımla, sosyolog bir arkadaşımla, bu cemaati içten bilen, yani Risale-i Nur'u içten bilen bir arkadaşımla, işte yine fakih bir arkadaşım, bunlardan heyet kurarak bir rapor hazırlattım.
Yani
Diyanet İşleri Başkanımız, siz de böyle bir çalışma yapsanız dediği için.
Çok güzel.
Yani bu rapor benim takdim ettiğim başkanlığa gönderdiğim rapor.
Rapor bitti.
Gitti. 98 zannediyorum. 98 bilgisayar sayfası olarak bir rapor hazırlandı. Burada bütün bunlar, dini bir yapının nasıl dönüştüğü, bu yapının nasıl bu hale geldiği.
Ben biraz zaman zaman çalındı diyorum. Yani aldılar götürdüler.
Aldılar götürdüler. Şimdi bakın, onun için Osmanlı bu konularda çok hassas davranmış. Yani cemaatliğini, tarikatliğini bilecek. Yani cemaat devlete talip olursa, burada çok feci bir durum ortaya çıkıyor. Bunun çok bariz bir örneğini görmüş olduk. Allah milletimizin yüzüne bakmıştır. Yani bu cemaatin bir hareketi değil, Türkiye'nin teslim alınması hareketi olarak görüyorum ben onu. Yani bunun arkasında bu var. Çünkü şimdi bu hareketi yapanları kimlerin koruduğu dünyada, kimlerin arkasında durduğu ve kimlerin mesela bunları hala himaye ettiği ve vermediği, vermek istemediği, Türkiye'yi de bu yönde ne kadar sıkıştırdıkları da ortada. Dolayısıyla bu yapı İslam'ın bir unsuru cemaat olmaktan çıkmış bir yapıdır. Ama yapının içinde bunun farkında olmayan insanlarımızı tenzih ederim. En büyük problem de budur. Bu yapıya kanmış insanlar nasıl olup da topluma kazandırılacaktır? Yani bugün Türkiye'nin şu anda yürütülen hareketlerde belki işin en eksik ayağı budur. Yani bunlar nasıl kazandırılacak? Şimdi insanları toplamakla, işte onları şöyle veya böyle, haklı haksız, biraz da bu var doğrusu, tutuklamakla, bir yerlerde şey etmekle, uzaklaştırmakla iş bitmiş oluyor mu? Bu korkunç aile faciaları, bu korkunç sosyal sefalet nasıl önlenecek? Biz aslında bu yönde de hazırladığımız raporda
var mı takım,
tavsiyelerde bulunmaya çalıştık. Yani bu bir rapordur, bu bir ön hazırlıktır. Bu çok yazılması, çok üzerinde durulması gereken, aslında devletin önemli kurumlarıyla bunun oturup hakikaten muhasebesini yapması gereken bir konu olduğuna inanıyorum.
Ya biraz henüz 15 Temmuz travmasının etkisi geçmedi hocam.
Geçmedi, ben bunu kabul ediyorum. Fakat bakın, başka toplumlar böyle bir şey olduğunda hemen kurumlarını harekete geçirip ne yapılabilirin raporları hazırlanıyor. Yani ben mesela devlette böyle bir şey yapıldı mı, ben görmedim mi bilemiyorum. Ama ben bunun çok zaruri olduğuna inanıyorum.
Dini açıdan ya da İslam toplumu açısından ortaya çıkacak sancılar neler hocam? Yani bu kaygınıza sebep olan şey ne?
Yani şöyle bir şey var. Hangi yapının mensuplarını siz alıp mesela cezaevine koysanız, bu haksız demiyorum. Çok haklı bu toplamalar, özellikle suçluları, bundan başka yapacak bir şey yok. Fakat bunları orada dahi belli bir eğitime tabi tutmadığınızda katılaşmış, sertleşmiş, daha da ileri gitmiş bir yapı olarak ortaya çıkıyorlar. Yani Türkiye bunu başka alanlarda yaşıyor, gördü.
Tabii.
Yani biz
PKK alanında da o tarz.
Yani ihtilaller döneminde de bunu gördük. Tabii. Ne kadar insanımızın böyle zayi olduğunu. İnsan
hakikaten şey denir hocam, mesela PKK'nın oluşumunda 12 Eylül dönemi, Diyarbakır cezaevinin büyük etkisi olduğu söylenir. Yani.
Bu kesin. Şimdi burada ileride yaşanacak travmalara meydan vermemekten bahsediyorum. Bu dini açıdan da böyle. Mesela dini açıdan sapmaların nasıl önlenebileceğinin tedbirlerini bizim düşünmemiz lazım ilahiyatçılar olarak, diyanet olarak. Bu sapmalar...
Bu konuda neden yapamayız hocam? Yani diyanet mesela bu tarz, yani diyelim ki o yapı çok böyle klinik bir vaka haline geldi.
Evet.
Onun üstünde düşünülüyor ama diyelim ki yine bu tarz bir takım yapılar var. Yani dini görünümlü ama yani oturup konuştuğumuzda ya şu yapı niye böyle işe devam ediyor dediğimiz, değil mi? Evet. Alanlar var. Mesela o alanlara da bir müdahale söz konusu olmuyor yani.
İşte mutlaka olması gerekiyor. Yani dünkü veya daha önceki konuşmamda acizane ifade ettiğim gibi mesela tarikat yapılarının hiç olmazsa kendi içinde bir otokontrol sağlayacak sistem kurmalarını ve hakikaten bunun zaruri olduğunu söylememin sebebi budur. Onlara bunu tavsiye etmemizin sebebi de budur. Siz çok güzel şeyler yapabilirsiniz ama sizin gibi biri yanlış yaparken bakın bütün cemaatlere zarar olmuştur şimdi bu yapının. Bütün tarikatlere zarar olmuştur. Hatta biz bunu nasıl anlatırız? Hani biz yazarken de zorlanıyoruz.
Tabii.
Mesela rapor yazarken acaba böyle bir şeyle hiç ilgisi alakası olmayan yapılar üzerine alınır mı, etkilenir mi diye endişeler taşıyoruz. Çünkü bu yapı hakikaten Türkiye'ye ve din-i mübin İslam'a çok büyük zarar vermiştir. Uzun zamandır tarihimizin görmediği bir yapıdır. Yani ben acizane ne bileyim bildiğim kadarıyla mesela Osmanlı'da böyle bir yapıya ilk dönemler dışında hiç rastlamış değilim Osmanlı tarihinde. Bu bir büyük felakettir. Onun için şimdi bunu nasıl temizleyecek Türkiye? Suçluları yakaladınız. Tamam, silahlı olan grupları aldınız. Fakat bunun içerisinde ilahiyatçılar var. Yani ilahiyatta evet, evet. Profesör olan, doçent olan vesaire insanlar var. Dünya kadar üniversite mensubu var. Hepsini saymayayım. Her meslekten insan var. Bu nasıl bir şeydir ki? Yani mesela bir tıp profesörünün bana, yani hocamız bir şey söylüyorsa onu mutlaka peygamber ona emir olarak vermiştir. Onun için söyler dediğini hatırlıyorum.
Evet.
İnanılmaz bir şey bu benim için. Ya bir, yani bu kadar işte müsbet ilim dediğimiz alanların en önemlilerinden birine mensup bir insan kendi hocası olarak kabul ettiği insanın peygamberle muhatap olduğunu, konuştuğunu, hatta daha ötesi. Bakın çok samimi söylüyorum. Adını söylesem belki siz de bileceksiniz bu zatı. Allah'tan emir aldığını, Allah'la görüştüğünü söyleyebiliyor.
Allah Allah.
Evet. Şimdi bu bir sapmadır, çok ciddi bir sapmadır. Ve bu, yani bu böyle bir insan mesela namaz kılsa, acaba namazı makbul müdür diye düşünmekten başka çarem yok benim. Çünkü
yani İslam'ın bir... ölçüleri var. O,
evet.
O ölçüler, ya bunlar sığmıyor onun içine.
Sığmıyor ve o kadar enteresan ki bu sizin söylediğiniz, bakın sen bunu inanarak söylüyorsan seni İslam dairesinden çıkarır dediğimde hocamız, bizim yegane rehberimiz, biz ne Allah'tan ne peygamberden alamayız, o alıyor diyor bana.
Evet.
Şimdi bu ciddi bir sapmadır. Eğer bu insan İslam itikadının esaslarını bilmiş olsaydı, böyle diyen bir insanın sapmış olduğunu, doğru yolda olmadığını anlamış olacaktı. Yani bizim en büyük noksanlarımızdan biri de bu topluma temel itikadi esasları öğretememiş olmamızdır.
Evet.
Yani bu çok önemli.
Çok önemli. Evet.
Yani ama burada klinik bir vaka olarak bu cemaat üzerinde her yönden, hem dini açıdan, hem psikolojik açıdan, hem sosyal açıdan, hem siyasi açıdan, hem ülkeler arası düzen açısından üzerinde durulmaya değer bir nitelik taşıyor. Ve bunların her birinde de hakikaten tezler ortaya konulmalı. Bu ne kadar garip bir şeydir Ahmet Bey. Yani şifrelerle anlaşma ve bu bunlarla insanlara bir mesaj verme, kıyafetle mesaj verme, oturmayla mesaj verme, işte yan durmayla mesaj verme vesaire. Yani korkunç bir şey. Tarihin en gizli yapılarından daha gizli bir şey. Bu nasıl oluşmuştur? Ben bunun asla bir kişinin eseri olabileceğine hiçbir zaman inanmadım. Ama bu ortaya çıkmıştır ki artık.
Sonra şöyle de bir şeye gelmiş oluyoruz hocam. Yani diyelim ki dini bir yapı gibi ortaya çıkıp başka bir takım güçlerin operasyon alanına girme riski
tabii,
var.
Tabii
yani.
Tabii. Bu kesin böyle bakın.
Evet.
Yani bir bu yönde hatıralarım, biraz duyumlarım var ama bunları doğrusu pek anmak istemem. Bir tek şey söyleyeyim. Rahmetli Esat Coşan Hoca.
Evet. Allah rahmet eylesin.
Demişti ki o bir Amerika'ya davet edildi fakat vazgeçti. Oraya gitmedi. Gitmekten vazgeçti. Avustralya'ya
gitti.
Şöyle bir şey kullanmıştı. Yani bu cemaatin liderinin adını kullanarak biz bu oyuna gelmedik ama o kardeşimiz onların kucağına oturdu. Allah sonlarını hayretsin demişti.
Allah Allah.
Yani ben bir teslim alma harekatının olduğunu o zaman anlamıştım.
Amerika'ya gidişiyle ilgili değil mi?
Evet, 99'da bunun
Amerika'ya gidişiyle ilgili. Amerika'ya gidişini demek evet. ki böyle değerlendirdi.
Böyle değerlendirdi çünkü kendisi herhalde bu tecrübeyi yaşadı.
Kendisine de belki böyle bir
şey geldiği kanaatini bu sözden edindim. Ve onun için yani bilemem ama Avustralya'da bir trafik kazasında vefat etmesini de hep kuşkuyla karşıladığımı ifade etmek isterim.
Evet.
Bu şeylerden dolayı.
Evet.
Ama yani bu cemaat inanılmaz insanlık dışı şeyler.
Evet.
Herkesin en mahrem noktalarına kadar takipler, dinlemeler evet, vesaireler. Evet. Bu bir cemaat olamaz. Yani bu İslam cemaati
evet,
olamaz.
İslam cemaati evet.
Olamaz. Yani bakın kesin hüküm budur. Böyle bir İslam cemaati olamaz. Zavallı binlerce insan nasıl oldu da böyle bir şeye evet. kapılıp gitti. Bunları ayırmamız gerekiyor. Zaten bunu hep söylüyoruz işte en başta olanlar. Bu birkaç bin kişiden ibarettir en başta olan. Onlar zaten gitti
evet,
ülke dışında.
Evet.
İçinde işte burada kalanların bir kısmı şey.
O şeyi belki bu bölümün de sonuna geliyoruz hocam. Bize ayrılan sürenin yani genel olarak cemaat olgusu üzerine böyle son bir değerlendirme ne yaparsınız, ne dersiniz? Yani bu yapıdan da yola çıkarak hakikaten istikameti korumak
evet.
değil mi? Yani
şimdi burada tahrifat ve tahribat önce kendisinin dayandığını söylediği kişiyi tahrif etmekten başlıyor. Yani Bediüzzaman'ı.
Evet.
Yani mesela onu ne kadar çarpıttığı, ne kadar onları eksilttiği ve eskittiği ve ona ne kadar büyük ihanet ettiği de ortaya çıkıyor. Yani aslında Risale-i Nur cemaatinin hakikaten Bediüzzaman'la yüz yüze kalmış insanlarının bir kısmını tanımış biriyim.
Evet.
Ve mesela şunu da söylemek benim için bir vazifedir, bir vecibedir. Elazığ'da bir Hulusi Efendi vardı. Ben bizzat ağzından duymuş biri değilim ama ondan duyandan duymuş biriyim. Daha 1981 senesinde ben bu zatla şu kadar müddet gece gündüz birlikte kaldım ve onu tanıdım. Kesinlikle bundan uzak durun, bununla beraber olmayın. Bu bir istikamet gösteremez kimseye. Ve bu çok karanlık güçlerin içinde yer alan bir kişidir dediği sabittir. Bu tahşiye grubu diye dışlanmış grubun lideridir bu Hulusi Efendi. Hmm. Belki biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi bunlar birer ipucu bizim için.
Evet.
Yani bunlara benzer şeyler geçmişte duymuştum. Dedikoduya itibar etmediğimiz için biz doğrusu bir Müslümanlar arasında fitne unsuru olmayalım diye hep şey ettik, bu tür şeyleri
üstü örtüldü falan,
kendimize bıraktık. Bu ne kadar doğru, ne yapmışız diye de düşünüyorum. Ben bundan da üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim.
Evet, evet.
Çünkü bunun dışında da benim doğrusu bilgim olan, duyduğum ve yakinen gördüğüm şeyler de var. Ama maalesef birçok insan bunu bildiği, gördüğü halde bunlara itibar edilmemiştir. Yani burada bir ne diyeyim, kör alan oluştu.
Evet, ilginç.
Bu kör alan hepimizde oluştu adeta. Bu siyaset için de bunu söylemek mümkündür. Üzülerek ifade
edeyim. Evet hocam. Hocam teşekkür ederim. Biraz tabii üzüntü verici bir alanı konuşmuş olduk. Ama bunlar da çok önemliydi. Böyle bir Ramazan ortamında bunlar da bizim meselemiz. Yani çünkü etkiliyor, kalbimizi etkiliyor, birbirimizle ilişkilerimizi etkiliyor. Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, Raşit Küçük hocamla beraberiz. Tarikat, cemaat üzerine konuşuyoruz. Bir konu daha var. O da bizim bu yapılarla ilişkimiz. Burada göstermemiz gereken hassasiyet. Onu bir başka sohbetimizde inşallah değerlendireceğiz hocamla. İftar vakti geldi. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.